Ayrım 30, Büyük Hesaplaşma, Jack Dubrul, sayfa 282. Issız koridorlardan neredeyse kızı sürüklemesi gerekerek kaptan köprüsüne gittiğini tahmin ettiği yönde ilerledi. Basamakları daracık iki kat merdiveni çıktıktan sonra su geçirmez bir kapının arkasında buldu köprüyü. Peel'ın kaptan köprüsündeki iki silahlı adam bir elleriyle koca makineleri sıkıca tutarlarken diğer ellerindeki tabancalarını kusursuz bir isabetle Mercer'ın başına doğrulttular. Kendisi silahlı olmadığı için Mercer'ın seçeneği yoktu. Aggie'yi bırakıp ellerini başının üzerine kaldırdı. Ön camın ötesinde körfez bir su birikintisi kadar sakindi. Aggie Johnston iki yoldaşına hayır dedi. Sorun yok, o benimle. Adamlar silahlarını indirdilerse de Mercer'a güvensizlik ve kızgınlık karışımı ifadelerle baktılar. Aggie iletişim aygıtının başına geçti ve el mikrofonunu çelik tutamağından kaldırdı. Dikkat! Sesi geminin her yerinde yankılandı. Ben Aggie. Lütfen herkes işbirliği yapsın. Karşı koymayın. İstedikleri bu. İnanın bana, bu onlara bize mal olacağından daha pahalıya mal olacak. Şimdilik sadece onların dediklerini yapın, sonra biz onları hayalarından yakalarız. Mikrofonu ani bir hareketle kapatıp Mercer'a döndü. Burada ne yaptığından haberin yok senin. Tanrım, bu baskını kendimiz sahnelemiş olsaydık bundan daha iyi olamazdı. Mercer, sizden önce davrandığımız için özür dilerim. Olay sahnelemenin Peel'ın olağan uygulamalarından biri olduğunu duymuştum diye alay ettikten sonra aşırı ciddileşti. Jan Feuerhoff'un nerede? Söyledim ya, gitti. Mercer kızın gözlerinin arkasındaki hüznü inceledi ve onunla Feuerhoff'un sevgili oldukları sonucuna vardı. Bu keşfi sarsılmasına yol açtı. Ansızın Feuerhoff'un feci kıskanmış ve duyduğu kıskançlık kendisine kızmasına neden olmuştu. Aggie'ye karşı hiçbir şey hissetmemesi gerekirdi. Lakin ediyor ve bu durum canını acıtıyordu. Aggie gerçek anlamda asla onun olmamış olsa da muazzam bir kayıp duygusuna kapıldı. Aggie, senin vakfın kefalet ödeyerek seni bu olaydan kurtaramaz. Feuerhoff'un nerede olduğunu söyle bana.
Bilmiyorum, gece yarısı gemiden ayrıldı.
Ben seni bıraktığımda zaten gece yarısıydı ve Feuerhoff'un birkaç saat önce gitti, öyle mi? Harika bir yeniden buluşma olmuş olmalı.
Aggie ağzından tükürükler saçarak, senin becerebildiğin her şeyden çok daha iyiydi dedi.
Üzerinde kocaman bir tişört ve eski bir eşofman altı, çılgınca bir karmaşayla başının etrafında uçuşan saçlarıyla önünde dikilen, yüzü az önce uyandığı uykusu ve son 5 dakikadır yaşanan aksiyon nedeniyle kızarmış olan bu kız, her şeye karşın Mercer'ın o güne kadar tanıdığı en güzel kadındı. Midesinde başlayan ağrı daha da artan Mercer, kendisine niye böyle olmak zorunda diye sordu. Kendilerini fazlasıyla aşan bir sebepten ötürü düşman olarak birbirlerinin karşısına dikilmek zorunda kalmışlardı. Bu soruları hiddetle bir kenara atan ve duygularını bir kez daha tanıdığı diğer kadınlara oranla Aggie'nin etrafında çok daha inceymiş gibi görünen koruyucu cilanın altına gömdü. Cila çatlasa bile doğuracağı sonuçları düşünmek istemiyordu Mercer. Mercer ve Aggie birbirlerini düşmanca süzerlerken oluşan gerginlik, Fielding yanında bir ajanla fırtına gibi kaptan köşküne daldığında statik bir boşalma gibi çatırdıyordu. Ajanlardan biri M16'sını sert bir hareketle Mercer'ın omzuna dayamış, gez ve arpacıktan manzarayı değerlendiriyordu. Peel'ın iki adamı silahlarını ana navigasyon konsolunun üzerine bırakıp ellerini havaya kaldırdılar. Mercer kargaşayı umursamadı ve öyle yumuşak bir sesle konuştu ki sesi doğal değilmiş gibi çıktı.
Feuerhoff'un nereye gitti Aggie?
Sana söylerdim sanki.
Bir eliyle kafatasını tırmıklayarak saçlarını taradı ve saçları bu hareketiyle yatıştı. Ama hüzün hala oradaydı. İçinin derinliklerinde Aggie'nin bir yeri acıyordu.
Feuerhoff'un neyle uğraştığının farkında olmadığını sana hemen söyleyeyim. Buradaki işi bittiğinde Kerikov onu ve Peel ekibinin geri kalan üyelerini paramparça edecektir. Erkek arkadaşım bunun farkında olmayacak kadar kaptırmış kendisini. Bana yardım et Egi, ona yardım et. Gerekirse bu gemide bulunan herkesi tutuklattırırım. Amerikan pasaportu taşımayanlar sınır dışı edilir ve Amerikan vatandaşlarının hepsi ne olduğuna benim karar vereceğim bir suçla suçlanırlar. Senin sandığından çok daha tehlikeli bir şeye bulaşmış olduklarını söylemiştim sana. Dün gece senin için ilk uyarıydı ve seni bir kez daha uyarmayacağım. Dave Fielding silahını indirmişti ve başı bir Mercer'a bir Aggie'ye dönüyordu. Aggie'nin kendisi bile farkına varmamıştı henüz ama Fielding kızın pes edeceğini anlamıştı. Aggie sinirli bir tavırla, ''Bana söylemedi, tamam mı?'' dedi. ''Dün gece yattık. Bu sabah sen ve faşist arkadaşların beni uyandırdığınızda yan gitmişti. Nereye gittiğini bilmiyorum. Konuşurken tuhaf davranıyordu. Bir şey olacağını söyledi ama ne olacağını bana anlatmadı.'' Sesi alçalarak tehdit edici bir tıslamaya dönüşmüştü. ''Senden nefret ediyorum.'' ''Ben de aynı şeyi söyleyebilmeyi isterdim Ege ama söyleyemiyorum.'' Mercer sanki Fielding ve adamları orada değilmişçesine hışımla yanlarından geçip odadan çıktı. Fielding de bir saniye sonra onu izledi. Köprünün bir altındaki güvertede Mercer'a yetişti. Onu dirseğinden yakalayan Fielding, Mercer'ı kendi etrafına döndürdükten sonra duvara yapıştırdı. Mercer adamın kendisini tartaklamasına izin verdi. Fielding'in yüzü kızarmıştı ve öfkesini denetlemeye çabalarken çene eklemlerindeki kaslar düğüm düğüm olmuşlardı.
''Bütün bunlar ne bok demek oluyordu?'' derken tükürükleri dudaklarından köpürmüştü.
Mercer gergin bir sesle ''Sen işini yaptın. Silahları olanları silah bulundurma suçuyla gözaltına al. Sonra da gözüm seni görmesin.'' dedi. Kurtulmaya çalıştı lakin Fielding onu sıkıca tutmuştu. Etli elleri Mercer'ı omuzlarından duvara bastırıyordu. Mercer dizini kaldırdı ve Fielding'in uyduklarının birleştiği yere şiddetle vurdu. FBI ajanı iki büklüm oldu ve nefesi patladı. Kasıklarından yayılan acı neredeyse ciğerlerinin kasılmasına yol açarak adamın güverteye yığılmasına neden oldu. Fielding kasığını ovuşturarak acıyı hafifletmeye çabalarken Mercer duygusuz bir edayda duruyordu. FBI ajanına tepeden bakarak aynı duygusuzlukla ''Bu görevin bir uyarı olması gerekiyordu.'' dedi. ''Ama benim aradığım kişi burada değildi. Belki de ondan daha önemli birisine ulaşmış olabileceğimi umabilirim ancak.'' Mercer yüzünde hüzünlü bir gülümsemeyle köprünün bulunduğu tarafa baktı. Araştırma gemisinden ayrılmaya can atarak dönüp aşağıdaki ana güverteye indi. Mercer'ın yarardan çok zarara neden olup olmadığını yalnızca zaman gösterecekti. Hope'un üzerinde dolaşan martıların sesleri ve çığlıkları kulağa kahkaha gibi geliyordu.
VLCC Southern Cross. Deniz sakinleşmişti, devasa gemi artık sallanıp yalpalamıyor, bir dağ gölünde seyreden bir skif kadar sarsılmadan yol alıyordu. Ana makinesi hasar görmüş olmasına karşın geminin ölü ağırlığını önemli sayılabilecek 10 deniz mili hızla taşıyordu. Pruva'nın yardığı, derin yeşil suların meydana getirdiği iri yükseltiler, bitmek tükenmek bilmeyen bir ritimle iki yanında gemiye boydan boya eşlik ediyorlardı. Tankerin yol aldığı yönde aynı hızla esen rüzgar gemiye yardımcı olduğu için muazzam güverteleri rüzgarsızlık nedeniyle hareketsiz kalmış gibi görünüyordu. Alt güvertedeki yemek salonunda tek bir yerle sınırlandıkları için uzun süre yıkanmamış vücutların, sinmiş sigaraların ve bulaşıkhanenin hemen yanında bulunan dolup taşmış çöp tenekelerinin leş gibi kokuları vardı. Geminin baş tarafına çıkılan kapılar açık bırakıldıkları ve tedirgin adamlar deliği tutturamadıkları için tuvaletlerin insanların burunlarının direğini kıran kokusu büyük yemek salonuna doluyordu. Mide bulandırıcıydı. Artık 4 gündür tutsak olan hem her yeri istila etmiş uyuşukluk duygusundan ötürü hem de terörist nöbetçilerin her yere yetişen makineli tabancaları yüzünden boyun eğmeye zorlanmış olan mürettebat sessizliğe gömülmüştü. Fırça gibi uzamış sakalların arkasındaki yüzler kül rengini almış, bakışlar donuklaşmış ve canlılığını kaybetmişti. Sürekli olarak doldurdukları fincanlarından mekanik hareketlerle kahvelerini yudumlarlarken hareketleri ağır ve ölçülüydü.
İçine sürüklendikleri umutsuzluk öylesine ağır boyutlara ulaşmıştı ki mürettebat birbirleriyle nadiren göz göze geliyordu. İşkence başladığında kaçıp kurtulma umudunu canlı tutacak coşkulu bakışlar ve algılanması zor yatıştırıcı hareketler vardı. Ama zaman geçtikçe bir gün yerini yeni bir güne bırakırken ve teröristlerin dikkatleri azalacağı yerde arttığı için umutlar da hızla tükenmişti. Artık uysal bir şekilde başları önlerine düşmüş vaziyette oturuyorlardı. Ve daha önce sigara içmeyenlerin dahi sarkmış dudaklarının arasından sigaralar sarkıyordu. Süper tankerin subayları ve mürettebatı tutsakların kendilerini alıkoyan kişilere merhamet duydukları, aşırı abartılan Stockholm sendromunu yaşamaktansa uyuşukluk durumuna geçmeyi tercih etmişlerdi. Baş mühendis George Patroni ve 3 yardımcısı dışında. Patroni kaptanla asansörde karşılaştıktan kısa bir süre sonra iki adamına Hauser'la karşılaştığını söylemeyi başarmıştı. Tam makine tekrar çalışmaya başlayıp da kulakları sağır eden gürültüsü konuşmalarının iki muhafız tarafından duyulmamasını sağladığı anda anlatmıştı. Adamlar bu haberin dikkatlerini dağıtmasına izin vermeyecek ya da uyuşmuş halde olan diğer mürettebattan farklı hareket etmeyecek kadar profesyonellerdi. Düzenli olarak yaptıkları incelemeler ve ağır iş yüklerinin dışında onlar da diğerleriyle birlikte yemek salonunda oturuyorlar, mümkün olabildiğinde yerde uyuyor veya sıkıcı bir süreklilikle kahvelerini höpürdetiyorlar ve özel bir bilgiye sahip olduklarını asla belli etmiyorlardı. Kısa boylu, tıknaz ancak inanılmayacak kadar güçlü bir adam olan Patroni, New Yorklu bir liman işçisinin oğluydu ve tüm yaşamını denizlerde geçireceğini bilerek büyümüştü. Babası liseyi bitirdikten sonra oğlunun kendi izinden yürüyerek New York'u dünyanın dört bir köşesinden gelen mallarla dolduran dev gemileri boşaltmasını isterken 17 yaşındaki George Container gemisine yağcı olarak yazıldığında yaşlı Patroni anlamıştı. Yük gemisini hareket ettiren devasa güç kaynağına baktığında George Patroni bir gün o muazzam makinelerin efendisi olacağını biliyordu. Baş mühendisliğe yükselmesi 20 yılını almıştı ve süper tankerlerin heybetli makinelerini evcilleştirmesi ise bir 5 yılına daha mal olmuştu. Ama George genç yaşta aldığı karardan ötürü bir kez bile pişmanlık duymamıştı. Bugün karısı ve ergenlik çağındaki 3 çocuğu Jersey City'nin orta halli bir bölümünde güvendeydiler. Patroni zaman zaman sefere çıktığı halde onlar saat 9'dan 5'e kadar sıkıcı ve monoton bir işte çalışan çoğu kişiye oranla daha fazla sevgi ve ailevi bağ sığdırmışlardı yaşamlarına. Patroni hayatında birkaç kez korkutucu durumlarla karşılaşmıştı. Tankerlerde geçen meslek yaşamının önemli bir bölümünde Basra Körfezi'nden Avrupa'ya yapılan seferlerde çalışmış, korkunç kış fırtınalarında Ümit burnunu dolaşmış ve İran, Irak gambotları hareket eden her şeye füze yollarlarken o Hürmüz Boğazı'nda cesurca dolaşmıştı. Dünyanın en büyük tankeri Seawise Giant'a kendi gemisinden ancak 1,5 kilometre açığında füze isabet ettiğinde tanık olmuştu. Yine de hiçbir şey onu şimdi içinde bulunduğu duruma hazırlamamıştı. Arkadaşlarının hissettikleri elle tutulur korkulara, kendilerini tutsak eden kişilerin yüzlerindeki hiddetli ifadelere ve adamların silahlarının çirkin varlıklarına. Patroni yemek salonunda kendisine ait olan masada otururken masanın formika yüzeyine dayanmış kolları güçlü birer sütun gibi eğilmiş olan başını destekliyorlardı. Başının birkaç santim ötesinde boşalmış bir kahve fincanı dökülen sıvının daire halinde bıraktığı kurumuş lekenin ortasında oturuyordu. Patroni'nin önünde duran preslenerek şekil verilmiş ince tablodaki küllerin içinde göze çarpan yarım düzine ezilmiş izmarit, gövdeleri kesilip kökleri kalmış ağaçları andırıyordu. Masanın üzerinde sanki masanın içinden çıkmış gibi katlanmış ufak bir kağıt parçası göründüğünde Patroni'nin bakışları aşağıdaydı ve zihni neredeyse bomboştu. Kağıdı almak için hiçbir hamle yapmayan Patroni gözlerini kaldırıp odaya baktı. Hiç kimse ona dikkat etmiyordu ve Patroni'nin yakınlarında kağıdı atmış olması mümkün olabilecek birileri yoktu. arkasına yaslandı ve ağzını öyle kocaman açarak esnedi ki bel kemiği kalıplanmış plastik sandalyede kavis yaptı ve yüzü tavana döndü. Başının üzerinde tavan fayanslarıyla aynı hizada yerleştirilmiş bir havalandırma ızgarası vardı. Patroni bakarken ızgara hafifçe oynayarak olması gereken yere oturdu. Masanın üzerindeki küllerle tütün kırıntılarını eliyle temizledi ve benzer hareketlerle küçük kağıdı alıp avucuna bastırdı. Tulumuna sürerek ellerindeki pisliği temizlerken kağıt parçası da ceplerinden birine girerek ortadan kayboldu. Hareketleri öyle sakindi ki onun bulunduğu yöne bakan olmamıştı. Patroni teröristlerin evvelce vermiş oldukları talimatlar doğrultusunda muhafızlardan birine bir grup tutsağı tuvalete götürmeye zaman ayırmasına değeceğine ikna edene kadar elini kaldırdı. Sert bakan gözleri herhangi bir tehdide karşı tetikte olan iki terörist odada ellerini kaldıran diğer altı denizciyi makineli tüfekleriyle yönlendirdiler. Teröristlerin iletişim kurmalarının kolaylaştırılması amacıyla geminin baş tarafındaki kapı her zaman açık bırakıldığı halde tuvalet bölmelerinde mürettebatın mahremiyetlerine izin veriliyordu. Patroni ellerini gelişigüzel biçimde iki yanında tutarak sabırla sıranın kendisine gelmesini bekledi. Heyecanını yalnızca sağ yanağındaki belli belirsiz seyirme ele veriyordu. En sonunda bölmelerden birine girebildi. Fermuarını açıp tulumunu ayak bileklerine kadar indirdi ve hala sıcak olan tahtaya oturdu. Tek taşla iki kuş vurmak için gürültüyle bağırsaklarını boşaltırken bir yandan da cebinden çıkardığı notu kalın parmaklarıyla düzeltti. ''Ben iyiyim. Hiç kimse beni aramak için buralara gelmedi. Rix'in planlarını erteleyip Seattle'da gerçekleştirmekten söz ettiğini duydum.'' Hesaplarıma göre bu yeni hedefe 3 günlük uzaklıktayız. Şehre varmadan önce harekete geçmemiz şart. Sizin benimle irtibat kurmanızın mümkün olamayacağını biliyorum. Ancak benim gemiden ayrılıp acil durum telsizini kullanmam lazım. Becerebilirseniz bu gece sistemde bir kısa devre meydana getirin ve ben gemiyi terk edeyim. Bu gece olamazsa yarın gece aynı saatte. Hauser. Patroni notu klozete atıp vücudunun gereksinim duyduğu şeyi bitirdi ve bölmeden çıktı. Ellerini yıkarken Alman yapımı HKMP-5'i lakayt bir tavırla kollarının arasına tutan nöbetçilerden biri kalın kaşlarının altından onu gözlemledi. Patroni teröristin bakışlarının ensesini kavurduğunu hissedebiliyordu. Yine de beyninde yüzen düşüncelerin hiçbirini belli etmedi. Son adam da işini bitirene kadar tuvalette beklemeleri gerekiyordu. Ancak ondan sonra yemekhaneye geri götürülüyorlardı. Patroni'ye göz kulak olan terörist, baş mühendisin böbreklerine indirdiği sert bir darbeyle onu koridora, oradan da yemek salonuna kadar gönderdi. Patroni ancak bir sandalyenin sırtına sıkıca tutunarak ayakta kalmayı başardı. Kendi etrafında hızla dönüp kendini savunmak üzere büzülürken elleri yumruk haline aldı. Derken bir el uzandı ve Patroni'nin kalçasına bastırdı. Patroni'nin sandalyesine tutundu, geminin elektrikçisiydi. Adamın istediği de bu zaten diye o kadar hafifçe fısıldamıştı ki dudakları kıpırdamamıştı bile. Patroni gevşedi ve vücudunu doğrultup etli yumruklarını indirdi. Yüzünde esrarengiz bir gülümsemeyle sallana sallana yürüyüp her zamanki yerine döndü. Hauser'a yardım etmenin yolunu bir şekilde bulacaktı. Hauser bunun için çok yaşlıydı ve kendisi de bunun farkındaydı. Kalbi kafesinden kaçmaya çalışan vahşi bir hayvan gibi göğüs kafesinde gümbür gümbür atıyor, gözlerine dolan terler onları acıyan birer yarığa çeviriyordu. Yemekhanenin üzerindeki dar alanda hava sigara dumanı yüzünden son derece kirliydi ve sanki Hauser sanki akciğerlerine akü asidi çekiyormuş gibi hissediyordu kendisini. Gönüllü olarak sigara içtiği zamanları düşündü. Sıkışık alanı boydan boya kat eden kalın çelik sevk hattına tutunup bacaklarını boruların üzerinden atarken sıkı sıkı tutunmaktan ötürü parmakları acıyordu. Pozisyonunu koruyabilmek için verdiği mücadele nedeniyle omuzları cayır cayır yanmaya başlamıştı. Eli kayarsa altındaki ses yutucu levhalarla kaplı tavandan aşağıya düşerdi. Sıkıntılı hareketleri Hauser'ı her an bir aksırık nöbetine girmekle tehdit eden bir toz bulutu kaldırmıştı. Kaptan Hauser vücudunu bir tırtıl gibi yavaşça geri çekerek o dar bölgeden çıkmaya başladı. Islıklar çalarak yakınındaki 12 inçlik ana havalandırma borusunda dolaşan hava, Hauser'ın hırıltılı soluklarının sesini bastırmaya yetecek kadar yüksekti. Mutfağın üzerine geldiğinde çömelerek daha rahat bir pozisyon aldı. Tavan aleve dayanıklı hale gelmesi için takviye edilmişti ve kaptanın ağırlığını kaldırabilirdi. Göğsü körük gibi inip kalkıyordu ve ellerinin titremesinin geçmesi için uzun dakikalar geçmesi gerekmişti. Alçak sesle "Lanet olsun, ben bunlar için çok yaşlıyım" diye homurdandı.
30. Ayrımın sonu. Sayfa 292.